Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Nasılsınız?
Teşekkür ederim, eksik olmayın.
Biz bugün dinleyicilerimizle yine tarihte bir yolculuk yapacağız sizin aracılığınızda. Siz mihmandarımız olacaksınız.
Estağfurullah, inşallah.
Bugün biraz yavru vatana, Kıbrıs'a doğru gidelim istiyoruz. Kıbrıs'ın bizim için öneminden, stratejik konumundan, tarihteki yerinden, fethinden bugüne kadar tarihi yolculuğunu İstanbul merkezli bir gözleyelim istiyoruz.
Evet, Kıbrıs enteresan bir coğrafya. Asya'dan ayrılma, her ne kadar Avrupa Birliği'nin şu anda azalarından ise de hiç kimse Türkiye'nin Asyalı olduğunu söylüyorlar. Halbuki Türkiye'nin en mühim toprakları Avrupa'dadır ve Avrupa'da bir geçmişi vardır. Halbuki Kıbrıs'ın Asya olduğu %100'dür. İskenderun Körfezi'nden ayrılmıştır. Bütün bunu herkes söyler ama Kıbrıs'ı Avrupa görürler. Yunanistan'ın da yarısı Asya'dadır. Adalar biliyorsunuz Asya'dadır, Asya'dan ayrılmadır. Ama buna rağmen Yunanistan Avrupa ülkesi olduğunu kimse tartışmıyor. Kıbrıs enteresan bir coğrafya. Dolayısıyla bu coğrafya bağlılığı onu her zaman ana vatan dediğimiz Anadolu ile irtibatlı hale getirmiş. Hı hı. Bir taraftan da tam karşısı Suriye. Kaldı ki Suriye'nin de Anadolu'nun parçası olup olmadığı da münakaşa götürür.
Gibi sanki
tarihte öyle olmuştur. Yani bir Hitit İmparatorluğu'nu düşünün. Anadolu ve Suriye içine alır. Çünkü arada dağ yoktur. Tabii bir sınır yoktur. Yani doğru devam ettiğiniz zaman Suriye topraklarına devam edersiniz, geçersiniz. Zaten yakın zamana kadar Halep, Maraş aynı vilayete mensuptu. Halep vilayetti, Maraş, Antep ona bağlıydı, düşünün yani. Çok kişinin kayıtları, nüfus kayıtları Halep diye geçer. Halep diye geçer. Şimdi Kıbrıs'ın böyle bir coğrafyası var. Ondan dolayı her zaman Anadolu'ya ve Suriye'ye hakim olanların ve Mısır'a hakim olanların Kıbrıs üzerinde bir emeli, bir iştahı mevzubahis olmuş. İslam Müslümanların, tabi Romalıların elindedir. Öteden beri Kıbrıs Roma toprağıdır. Daha sonra Venediklerin eline geçmiştir. Roma toprağı iken Müslümanlar buraya alaka duymuşlar. Rivayet edilir ki Hazreti Peygamber bir gün süt teyzesinin evinde uyumuş ve uyandığı zaman gülmüş. Süt teyzesi, yani Enes bin Mali'nin de teyzesi oluyor. Ümmü Milhan derler ona. İsmi belli değil ama lakabı bu. Niçin güldün ya Resulallah diye sormuş. Rüyamda ümmetimden bazılarını bir adanın fethine deniz seferi yaparken gördüm. Ve hoşuma gitti. Yani bir adanın fetişi, yani düşün zor o zamanın şey. Şartlarında zor bir şey. Hoşuma gitti. Dua et ben de onlardan olayım ya Resulallah diyor kadıncağız. Sen de onlardan ol inşallah diye Peygamber Aleyhisselam dua ediyor. Yıllar sonra Hazreti Peygamber'in ufulünden yıllar geçtiği zaman Halife Muaviye zamanında İslam orduları Kıbrıs'a sefer yaptılar. Kıbrıs fethedildi ve bu kadının kocası mücahitler arasındaydı. Bu kadın da bunu duyunca hemen Hazreti Peygamber'le olan bu hatırasını anlatıp sefere iştirak etmişti. Fakat seferde yaşlı bir hanım tabii atından düşerek vefat etti ve onu oraya defnettiler. Bugün Hala Sultan diye bilinen kabir ve Kıbrıs'ın en mühim, Kıbrıs'ın Eyüp Sultanı'dır. Sadece Türkler bakımından değil, Rumlar bakımından da çok ehemmiyetli bir ziyaret yeridir. Yani şu anda Rum tarafında. Rumlar yatıra çok meraklıdır. Yani Türk yatırıymış, Müslüman yatırıymış aramazlar. Eyüp Sultan'ın bu kadar ayakta kalmasının sebebi Rumlardır. Rumlar oraya bir Müslüman azizi diyerek adak yaparlardı, dua ederlerdi.
Ama genelde hani bir adak yapıldığında ya da dua ettiğinizde hep kendi dinine mensup.
Rumlar da öyle değil. İşte bu İslam kültürünün tesirinde yaşadıkları için Rumlar Müslüman büyüklerini de kendi büyükleri gibi tanırlar. Bilirler.
Tabii. Kimler mesela bu? Ya da aynı isimle mi bilir tanırlar yoksa orada kendi dininden birilerinin olduğuna mı inanırlar?
Şimdi şöyle, Eyüp Sultan gibi, Hala Sultan gibi şahsiyetler tarihi şahsiyetlerdir. Onları tabii ki böyle tanırlar. Ama bunun dışında Müslüman azizleri, yani isimleri bilinmeyen Müslüman evliyalarına, onlar kendilerince bir evliya ismi verirler. İşte Sulu Evliya, Çizmeci Evliya, kabrinin şekline göre, oradan adak yapan kimsenin başına gelene göre bir isim verirler. Ve kendi azizleri olduğuna inanırlar. Hatta böyle bazı bilmiş işte Rum papazları burada yatan zat işte Ayat Adaeus'tur. İşte fi tarihinde buraya gelmiş, Bizanslarla çarpışmış, burada ölmüş. Bir de böyle hikayesi vardı. Doğru da olabilir. Yani bilemeyiz Anadolu coğrafyasında kim var kim yok. Müslümanlıktan önceki azizlere mümin gözüyle bakar Müslümanlar. Bir diyeceği yoktur yani. Müslümanlıktan önce, Müslümanlık geldikten sonra artık Hristiyanlığın hükmü bitmiştir.
Öncekiler için öncekilere, ama bir açık kapı.
vardır her zaman. Böyle havariler değil mi? Kıymetli insanlardır. Böyle bir karmaşıklık vardır. O da enteresan bir şey. Ben bunu çok yerde gördüm. Yani Hala Sultan'a gidip Rumlar çok ciddi adaklar yaparlar. Çok ciddi adak yaparlar. Yani Hala Sultan'ı bilirler. Hala Sultan'ın kendi
isimle tabii,
bu bir Hristiyan azizesi demezler yani. Bu ama kıymetli bir zat ki buraya türbe yapmışlar. Allah'la arası iyi derler. Ben hatta bir Rum'a dedim de Allah'la arası iyi adamdı dedi. Allah'la arası yani evliyadır. Allah'la arası iyi olursa benim de işime yardımcı olur yani. Benim işimin olmasına.
Ama enteresan bir bakış açısı. Mesela evet. Ben bir Müslümanım mesela da ben Türk olarak böyle bir bakış açısı yakalayamıyorum.
Ama İslamiyet bu hususta çok kesin kaideler koymuştur. İslamiyet'te öyle her önüne gelen kabirden de fayda umulmaz. Yani İslamiyet'te malum en kıymetli insanlar peygamberlerdir. Sonra eshab-ı kiramdır. Sonra tabiindir. Sonra işte evliyalardır. Sonra salih Müslümanlar. Sonra böyle devam eder. Şimdi tutup da sıradan bir insandan medet umulmaz. Zaten ancak kendini ya kurtarır ya kurtaramaz. Ama evliya denilen mazanne derlerdi eskiler. Yani tabiri caizse Allah-u Teala ile arası iyi olduğuna inanılan, hüsnü zannedilen kimseleri vasıta yaparlar. Bu da yanlış anlaşılan bir meseledir her zaman. Tabii ki insanlar Allah'tan isterler. Yaratan, veren, hayrı ve şerri yaratan Allah'tır. Kulların bu işte hiçbir dahli yoktur. Hatta bir insan bir şeye karar verse yapsa bile onu yapan Allah'tır. Eğer Allah irade etmese insan o işi yapamaz. Kendi bütün sebeplere yapışsa yapamaz. Tutmak istese tutamaz bardağı irade etmedikçe. Bunu bir kere inandıktan sonra bir sevilen kulun insanla Allah arasında aracı olmasına itikad etmenin dinen bir mahsuru yoktur. Nitekim İstanbul'un her bir semtinde böyle evliyalar vardır. Her işi neredeyse iş bölümü yapmış evliyalar vardır. Çocuğu olmayan birine gider, çocuğu yaşamayan birine gider. Evlenemeyen birine gider, işte kısmeti kapalı olan birine gider, hastası olan birine gider, kötürüm olan birine gider, sinir hastalıklarında birine gider, sarı hastalığında birine gider, çocuk ağlayan birine gider, susmayan birine gider.
Ama bu iş bölümünü kim yapıyor? Bu iş bölümünü halk.
Halk. Evet. Şimdi ben filancaya gittim, dua ettim, oldu. İyi geldi diyor. Sonra yayılıyor o. Herkes aman duydunuz mu filanca evliya ağlayan çocuklara bile böyle bir şey yayılıyor halk arasında.
Halbuki isterken de böyle bir şey yok yani.
Tabii çocuğu adamın derdi çocuğu ağlıyor. Hı-hı. Ya gidiyor Allah'ın evliyasına diyor ki ya bana diyor dua et aracı ol da Cenab-ı Hak bu çocuğa iyilik versin diyor. Çocuk çok ağlıyor. Çocuk da iyi oluyor. Hı-hı. İşte o evliyanın kendisi için dua ettiği sebep oluyor. Yani o evliyaya gitmek. Orada yapılan dua, evliyanın ona amin demesi. Çünkü evliyaların ruhları, bütün müminlerin ruhları ölmemiştir. Ruhlar hayattadır. Ve dilerse, Cenab-ı Hak da dilerse o amin der. Şimdi böyle bir inanç var bizde. Tabii bizde inanç sınırları konurken tabii bu ancak Müslümanların evliyasından olabilir. Yani başka dinlerin kıymet verdiği kimselerin İslam dininde bir kıymeti yoktur.
Mesela Büyükada'ya gidiyorlar. Hı. Müslümanlar da gidiyor. Ellerinde mumlarla,
evet.
Bezlerle,
bu makbul iplerle. Değildir. Hele ki İslamiyet bu hususta katı kaideler koymuş. Tabii bu eskiden Hristiyanlıkta da vardı. Yahudilikte de vardı. Başka dinlere benzemek şiddetle yasaklanmıştır. Ama dediğim gibi Rumlar ve biraz da Ermeniler Müslümanların çok beraber yaşadıkları için bazı hususlarda Müslümanlarla benzer bir kültür edinmişler. O bakımdan izah edilebilir. Ama İslamiyet bunu tasvip etmez. Yani Müslümanların Hristiyanların ibadetlerine katılmalarını, onların mabetlerine gitmelerini, papazdan dua istemelerini veya Hristiyan azizlerinden dua istemelerini İslamiyet tasvip etmez. Hı
hı. Tasvip peki etmez. Bir şeyler adamak ve onun
o da aynı, o da aynı. Adamak şu demektir. Kabirde yatan bir evliya var. Siz bir adak yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki ey filanca evliya benimle Allah arasında aracı ol. Benim şu işim olsun. Hı hı. O işim olursa senin için bir kurban keseceğim diyor. Veya 10 fakiri doyuracağım diyor. Veya buraya mum adayacağım diyor. Mum adamak da şudur. Türbeler karanlıktır, ışık yok. Yani buraya mum yakacağım ben. Hı hı. Gelen giden aydınlansın. Veya buradaki türbedara, senin türbeni temizleyen bakan türbedara ben bunları hediye edeceğim ki sadaka olsun, sevabını sana. Yani bunun sevabı sana.
O da senin türbeni bakmaya, temizlemeye, gelenle ilgilenmeye devam etsin.
Burada umuluyor ki yani bu evliya zatın aracı olmasının karşılığında ona bir adak sevabı vaat ediliyor. Siz ibadeti yapıyorsunuz, sevabını kazanıyorsunuz. Ama onun sevabını o evliyaya da hediye ediyorsunuz. Bir ölünün için en kıymetli şey arkasındakilerin sevap yapmalarıdır. Bu bir teşvik oluyor diye inanılıyor. Hayra da vesile oluyor. Yani bu sayede fakirler gözetiliyor, türbeler bakılıyor, camiler bakılıyor, insanlardan bir şey çıkıyor. Çok kıymetli bir şeydir bir insandan bir şey çıkması.
Ama şöyle bir şey de söyleniyor. İşte o ölmüş gitmiş zaten evliya birisi. Senin keseceğin kurbana, senin vereceğin sadakaya mı ihtiyacı var?
Efendim ona hiç kimsenin ihtiyacı yok da. Şimdi ölmüş gitmiş zatın da orada lezzet aldığı, sevdiği bir şey vardır. Peynir ekmek yemek de var. Mükellef bir kebap yemek de var doymak için. Hı hı. Yani evliyanın orada yapılan bir insan ihtiyacı bitmez hiçbir zaman. Yani bir evliya paça yırtmış kimsedir. Buna rağmen dünyada ona sevap gelmesi onun oradaki derecesini arttırır. Manevi derecesini hı hı. arttırır. Cennetteki derecesini arttırır. Ruhunun kudretini arttırır. Ve zevk duymasını sağlar. Çünkü ölüler ibadet edemezler. Evliyalar ibadetten zevk alan insanlardır.
Burada sevilen olmak, evet. popülarite evet. gibi bir evet. anlam çıkıyor.
Evet, yani yoksa tabii ki ihtiyacı yok. Elbette ki Allah'ın da ihtiyacı yok ona bakarsanız. Ama kulun ihtiyacı var, dirilerin ihtiyacı var. Diriler bunu yaparak, diriden para çıktı mı nefis köreliyor.
Zor bir şey.
Ve Allah'a karşı kalbi yumuşamış oluyor. Onu böylelerin duasını kabul et. Onun için dua etmeden önce sadaka vermek adetti. Eski Osmanlı Cemiyeti'nde İstanbul'da bir adam bir dua edecek mesela. Dua etmeden önce mutlaka bir sadaka verirdi. Yola çıkacak mesela hemen bir fakire sadaka verirdi. Çünkü inne sadaka türedül bela, sadaka belayı def eder. Bir kabre gitmeden önce, dua etmeden önce hemen sadakalarını dağıtır. Sonra gider kabre, ondan sonra dua eder ki sadaka vermek insanı affettirir, günahlarını, kalbini yumuşatır, duanın daha rezonans olmasını sağlar. Evliyanın da alacı olmasını kolaylaştırır.
Bunlar galiba odaklanmayı da arttırıyor.
Odaklanmak. Bunlar bu o işe konsantre olma meselesidir. Milletin böyle siz efendim bu kabirdekinden istenir mi, ölüden istenir mi? Bunlar boş sözlerdir. Herkes bilir ölüden istenmeyeceğini. En basit adama bile söylesen buradaki evet ölmüştür ama Allah onu seviyor der. Yani onu o en basit adam bile onu anlar, kimse kabirdekinden istemez. Kabirdeki ölmüştür. Bedeni olarak onun bir şey yapması mümkün değildir. Manevi olarak yapabilir. Nedir manevi olarak yapacağı? Peki Allah mahkum mu ona? Tabii ki değil. Allah diyor ki sevdiğim kullarımı vasıta yapın. Sevdiğim kulları vasıta yaparsanız.
Peki bu olacak olanı değiştirir mi?
Cenab-ı Hakk'ın bileceği iştir. Kaderi, Allah kaderin mahkumu değildir. Mesela bir şeyi önceden takdir etmiş. Böyle olacak. Siz dua ettiniz. Sadaka verdiniz. Sıla-i Rahim yaptınız. Sıla-i Akrabanızı gezdiniz. Bu kader değişebilir. Cenab-ı Hak bunu değiştirir. 40 yıl ömrünüz vardı. Bir akrabanızı ziyaret ettiniz. 20 yıl daha ömür size eklenir. Ölecekken bir ufak kaza geçirirsiniz. Ölmezsiniz mesela. 20 yıl daha yaşarsınız. Bu mümkündür. Niçin mümkündür? Çünkü Allah kendi hükmünün mahkumu değildir. Biz onun hükmünün mahkumuyuz. İnsanlar mahkumdur. Dolayısıyla Allah dilerse kaderini değiştirebilir. Dua da değiştirir. Hatta meşhur Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin bir sözü vardır. Ben dilersem kaderi değiştiririm. Halbuki bu söz küfürdür. Fakat ne demek istiyor? Ben dua ederim halisane. Sadaka veririm. Sıla-i Rahim yaparım. Cenab-ı Hak da bana acır. Bu kulunu kırmaz. Ve onu kabul eder manasına geliyor. Mümkündür. Bunun örnekleri vardır. İnsanlar böyle itikad ederler. İşte böyle itikad etmek dine uygundur. Aşırısı aşırıdır. İfrat ve tefrit var burada da tabii evet. ki. Olur mu böyle şey diyenler var.
Ki de sadece dua edip
hiç sebeplere yapışmayanlar evet. veya ölüyü haşa Mevla'nın yerine koyup da o da uygun değil. O çok tabii marjinal bir durumdur.
Orada cümleyi de doğru kurmak lazım evet. galiba. Yani yoksa kastımızı da aşabiliyoruz.
Ey felanca adı neyse. Allah sana rahmet eylesin. Ey Eyüp Sultan Hazretleri, Cenab-ı Hak senden razı olsun. Allah dereceni âli eylesin cennette. Bize seni şefaatçi eylesin. Bizim bu dualarımızın kabul olması için bize şefaatçi ol, ara bulucu ol. Ya Rabbi Eyüp Sultan Hazretleri'nin yüzü su hürmetine bizleri affet, tövbelerimizi kabul et, günahlarımızı affet, ibadetlerimizi kabul et. İşte çocuğum askerden hayırlısıyla dönsün, bana hayırlı bir ev nasip et gibi dua edilir. Eyüp Sultan'ın ismi geçti ya, orada bir bereket hasıl oldu. Bu Allah'ın adetidir.
Peki ayıp mıdır istemek?
Değildir efendim.
Hani
kul ister.
Hani istediği zaman hani yüzsüzlükmüş gibi addedilir ya.
Ama şimdi şöyle. Herkes yerini bilecek. Aşağı kimse kul yani. Efendisinden elbette ki ister. Yani onun yeri odur. Hatta istemek bazen ben o kadar acizim ki benim elimden hiçbir şey gelmez. Her şeyin sahibi sensin ne götürür. İyi bile olur. Ama büyükler demişler ki. Böyle Allah'tan birini büyük zatları vasıta koyarak dua ettiğin zaman çok basit entipiften şeyler istememelidir. Daha latı ulvi şeyler istemelidir. Yani kurtulmak gibi, affolunmak gibi, iyi insan olmak gibi, günah işlememek gibi. Sonra varsa dünyevi marziyatını da hayırlısı ise. Belki de hayırlı değil çocuğunuzun dönmesi. Belki de evlenmeniz hayırlı değil. Belki de evi sahip olmanız hayırlı değil. Onu bilemezsiniz ki. Çünkü Cenab-ı Hak duanızı kabul eder ama sizin için hayırlı olmaz. Hayırlısı ise böyle olsun demek makbuldür. Bu kulun acziyetini, acizliğini göstermesi bakımından da kıymetlidir. Ama yani hiçbir hayır yapma, hiçbir iyilik yapma, hiçbir şeyi vasıta koyma, hiçbir sebebe yapışma. Hep gece iste. Gündüz iste. O da ne derece makbuldür bilemem. Tabii gene halisliğine göre Cenab-ı Hak ona mükafat verir. Çünkü udûni isteyecüp leküm. Siz benden isteyin, ben de size vereyim. Bu bir ayet-i kerimedir. Yani bu adet böyle, adet böyle. İşte Allah böyle şeyleri, mesela meşhur geceleri buna vasıta yapmıştır. Mübarek geceleri bu iş için vasıta yapıyor. Başka zaman bu mübarek yerleri de böyle vasıta yapıyor. Mübarek yerde dua edilirse o oraya rahmet yağıyor. Çünkü Allah'ın sevdiği kulu olduğuna inanılan %100 bilmemiz mümkün değil. Kimsenin ne olduğunu bilmek mümkün değil. Çok zannediliyor. Çok zannediliyor. Peygamberlerden mada hiç kimsenin %100 Allah'ın rızasına kavuştuğu iddia edilemez. Hep bir zan vardır. Ama bunlarda çok zan vardır. %99 zan vardır böylelerinde. Diğerlerinde %70'dir, %50'dir, o bilinmez. Bilinmez. Bunun onun için bunlara mazan ne derler?
Orada iyi niyet galiba önemli.
Efendim hüsnü zan iyidir, makbuldür. İnsanlar için iyi düşünmek makbuldür. Allah da kullarını hüsnü zanlı üzerine karşılar. Mesela bir adam dese ki Rabbim gafurur rahimdir, beni affeder inşallah derse Allah onu affeder. Ben affolmam, benim halim harap derse affolmaz. Yani hüsnü zan üzerine karşılar.
Önce kendimiz
evet.
için.
Evet. Şimdi böyle birisi için de müspet bir şey düşünülürse Allah madem ki filanca kul için iyi düşünüyor ve onu bana aracı yapıyor. O zaman benim şartlarıma uyuyor, acizliğini biliyor, kendisinin aciz olduğunu, tek başına dua etse duasını kabul olmayacağını biliyor, kendisini kıymetsiz, değersiz, günahkar biliyor. O zaman bu kulu makbul diyor Allah ve kabul ediyor duasını.
Kişi haddin bilmek evet. erdemdir.
Ben bu kadar ibadet ettim, ben bu kadar elbette Allah benim duamı kabul eder gibi bir dua etse onun kabul edilmesi çok zordur.
Biz Hala Sultan'dan buralara geldik, evet, o döneceğiz tekrar. Kısa bir ara rica edeyim ben, hemen sonrasında buradayız. Doktor Ekrem Buruk ikinci ile sohbetimiz devam ediyor. Bugün Kıbrıs'ı konuşuyoruz. Kıbrıs bizim için her zaman çok önemli. Evet. Geçmişte de böyle. Bir kere fethedilebilmesi zor bir yerden evet. bahsediyoruz. Ada olması sebebiyle. Yakın gibi görünmekle birlikte yine de Anakara'dan oldukça uzak.
Oldukça uzak. Oldukça uzak. Bir de şu var. Bir de şu var. Tabii ada... adayı kuşatmak, sağdan soldan yardım alabilir, etrafı açık deniz. Onun için adanın fethi zordur. Nitekim Müslümanlar adayı fethetmişler ki büyük bir muvaffakiyettir. Fakat daha sonra tekrar elden çıkmıştır. Bu ada üzerinde de çok fazla durmamışlardır. Çünkü adanın fethi zordur, elde tutmak zordur. Nasıl olsa Anadolu'nun sahilleri bizde, Suriye bizde, Mısır bizde. Ada bizi tehdit edemez diye düşünmüşlerdir. Fakat daha sonra Memlükler zamanında kısa bir süre tekrar Müslümanların eline geçmiş. Fakat sonra Memlükler Venediklilerin adasıydı. Venediklerin elindeydi. Rumların değil. Rumazdı orada. Vardı ama azdı. Girit gibiydi. Venedikli çoktur. Hala da onlar yaşarlar, o soydan insanlar. Venedik soyundan insanlar şeyde vardır. Kıbrıs'ta vardır. Müslümanlara yakın olanları Müslüman, Rumlara yakın olanları Rumlaşmıştır. Ama bilirler. Kırık bir dil konuşurlar. Yani Türkçe, Rumca, İtalyanca karışımı, Venedik lehçesinin, arkaik Venedik lehçesi, isimlerini unuttum şimdi. Yani o Lusinyan krallarından kalma adamlar, onlara bir şey deniyor Kıbrıs'ta. Gördüm ben onlardan, tanıdım. Türkçe de biliyor ama esas dili odur. Dini de dediğim
esas
gibidir.
Esas dilini konuşuyor mu yoksa?
Biliyor, tabii tabii, köylerinde onu konuşuyorlar. Dağ köyleridir onlar. Yani dağ köyleri daha masum, mahfuz kalırlar. Ama bunlar çok azdırlar. Adada çok az kalmışlardır. Ada şimdi kalabalık bir Rum. Yani Yunanistan'dan da gelen, sayıca da artan Rumlar. Sayısı giderek azalan Türkler. Çünkü ada, onu sonra geleceğiz. Ada Osmanlı'nın hakimiyetinden çıkınca kalabalık bir Türk nüfusu Anadolu'ya hicret etmiştir. Ve bir kısmı da Suriye'ye, İngiltere'ye gitmiştir. Onun için adada Türk nüfusu azalmış.
Sonra ama galiba biraz...
Türk asker 74'teki askeri harekattan sonra Anadolu'dan bir hayli kişi götürüp oraya yerleştirildi nüfusu dengelemek için. Şimdi Kıbrıs hep alaka çeken bir yer olmuş. Osmanlılar Anadolu, Suriye, Mısır ellerinde, Kıbrıs değil, Girit değil, Rodos değil. Bunlara hep alaka duymuşlar. Önce Rodos. Çok yakın bize malum. Fatih davranmış, alamamış. Kanuni Sultan Süleyman onu almış ki o da zor bir fetihtir ve mühim bir fetihtir. Rodos uzun zamanda elimizde kaldı malum. Alma imkanı varken de alınamadı onlar. İtalyanların elindeydi, Yunanların değil, mübadeleye dahil değildi. İkinci Dünya Savaşı'nda İtalyanlar orayı terk ettiler. Terk ederken Türk ordusu asker çıkarsaydı Rodos ve 12 ada denilen adaları...
Boş muydu o zaman?
Tabii yani... Yunanlar yoktu. İtalyanlar çekildiler. Hı. İtalyanlar çekilince ada boş kaldı. Yunanlılar işgal ettiler orayı. Ve Cihan Harbi'nde, ikinci Cihan Harbi'nde bir fil girdiği için Yunanlılar mükafat olarak onlara 12 ada verildi.
Yani biz onlardan erken davransaydık.
Davransaydı şöyle olurdu. Yani biz 1911 Uşi Anlaşması gereği İtalyanlarla yaptığımız, İtalyanları boşaltınca tekrar burayı alma hakkını kendimizde görüyoruz denip belki bir diplomatik problem çıkardı ama o da bir takım şeylerle, tavizlerle belki telafi edilebilirdi ama olmadı. Olmadı. Burnumuzun dibindeki Meis, Rodos gibi adalar Yunanistan'a geçti. En son Yunanistan'ın en son kazandığı topraktır. Yunanlarla da alakası yoktur. Ailesi Rum'da var ama Türk çoktu Rodos'ta.
Ne oldu onlar?
Anadolu'ya geldiler. Bir kısmı duruyor hala orada.
Hala yaşıyorlar.
Tabii, yani
Türk şeyde, olarak mı?
Batı Trakya'da, Batı Trakya'dan başka bir de Rodos ve 12 adada Türkler vardır. 12 adada Türkler vardır.
Hep böyle boşmuş gibi addedilir sanki. Hani boştu, nüfus çok azdı zaten gibi.
Nüfus azdı, ada küçük, yaşanılabilir yeri az ama yine de Rodos büyük bir adadır. Yani adada Rum nüfusu tabii arttırmıştı son zamanlarda. Yani bir de bu bir avantaj sağladı tabii ki Yunanların orayı.
Strateji mi oldu acaba? Yani İtalyanların çekilebileceğini, yani stratejik olarak kendilerine uzak olduğu için orada olmak istemeyeceğini düşünüp.
İtalyanlar yenildiler harpte biliyorsunuz Mussolini. Hı-hı. Mecburen çekildi, her yerden çekildiler. Yunanistan'dan da çekildiler. Almanlar Yunanistan'ı işgal ettiler. Ama Yunanlar bunu fırsat bilip kendileri işgal altında oldukları halde Rodos'u ve 12 adayı iç ettiler. Türkiye'de o zaman tabii bu çok tenkit edildi İsmet İnönü hükümeti. O zaman bu şeye kayıtsız davrandı. Yani hatta Rodos'un son askeri valisinin Bodrum'a gelip Bodrum kaymakamını ziyaret edip oradan Ankara'ya telgraf çekti. Biz adayı boşaltıyoruz. Derhal buraya bir müfreze asker gönderin, adayı teslim alın dediğini.
Teslim alın.
Teslim alın fakat Ankara'nın bizim böyle bir meselemiz yoktur diyerek bu işe kayıtsız kaldı söylenir.
Bu tarihle ilgili bir bilgisizlik mi?
Yani, hayır şöyle. Yoksa Ankara'nın da mi? Ankara'nın stratejisi. Aman şimdi başımızı belaya sokmayalım. Yani bizim Rodos'u işgal etmemiz büyük devletler tarafından hoş karşılanmayacaktır. Çünkü orayı Yunanistan'a düşünüyorlar onlar. Biz orayı işgal edersek bunu burada haklılığımızı ispat etmekte zorlanırız. Bir de hükümet o zaman çok zor durumdaydı. Kıtlık var 2-3 senedir. Perişan, fakirlik, yani Türkiye çok zor durumda. Öyle İsmet İnönü zamanında Türkiye en kötü yıllarını yaşamıştır. 1940'lı yıllar Türkiye'nin felaket yıllarıdır. Karne dönemi, kıtlık devri, harbe girmediği halde Türkiye üzerinden silindir geçmiş gibi bir zaman yaşamış. Bir yandan baskı, bir yandan fakirlik, yokluk. Yani o felaket yıllarıdır 1940-45 arası. Hatta geldi İsmet kesildi kısmet diye o zaman halkın söylediği bir tabir bile vardır. Bu enteresandır.
Bizim halkımızın böyle kişilerle vardır, olayları çok bir araya getirmek.
Bağdaştırma adeti vardır ki yapacak başka bir şey de yok. Kıbrıs hep bir alaka çekti. Girit sona bırakıldı. Girit biraz daha uzaktır. Sultan İbrahim zamanında fethedildi. 17. asırda daha sonra ve az kaldı elimizde Girit bizim. Ama en çok da Türk nüfuzu olan yer orası oldu. Halkının neredeyse yarısı Müslümanlaştı. Anadolu'dan giden Müslümanların sayısı az da ada halkının yarısı Müslüman oldu. Çünkü Girit halkının hepsi Rum değildir. Mısır asıllı Rumlaşmışlardır. Rumlara karşı da bir antipati duyarlar. Hala da öyledir. Girit'in bağımsızlığı için çalışanlar var. Kıbrıs sona kaldı. Kıbrıs'ın fethedilmesi gündeme geldi. Çünkü gemilerimiz gidiyor geliyor. Venedikliler orada problem.
Tabii şimdiki gibi de addetmemek lazım. Korsanların çok tabii, ciddi korsan dediğiniz, etkisinin olduğu
korsan dediğiniz böyle sadece tek gözlü, tahta bacaklı Karayip korsanları değil. Devlet himayesindeki vurucu güçler var. Mesela Venedikliler Kıbrıs'a hakim. Bunların korsan sınıfı denilen bir deniz akıncıları var. Deniz piyadeleri var. Bunlar etraftan geçen gemileri dost ülkenin gemisi değilse vuruyor, batırıyor ve malın mülkünü alıyor. Çok oldu bunlar. Böyle bir probleminiz var. Yani düşünün, Mısır'la, Hicaz'la, Suriye'yle olan bağlantınız Kıbrıs'ın emniyeti tarafından ihlal ediliyor. Hı. Tabii Venedik güçsüz, Türklerle iyi geçiniyor ama zaman zaman bir takım kaçaklar da olmuyor değil. Hükümet burayı fethetmeye karar veriyor. Fakat adanın fethi çok zordur. Sokullu Mehmet Paşa o zaman sadrazam tevakki ediyor. Diyor ki bizim ada fethinin avantajından çok dezavantajı var, vazgeçelim diyor. Sultan 3. Selim bunları arza çağırıyor, arza çıkıyorlar. Efendim biz bunu görüştük ve adanın fethedilmemesine karar verdik. Sultan 2. Selim o gece bir rüya görmüştür. Hazreti Peygamber'in görmüştür ve adaya sefer yapılmasını, adanın fethedileceğini müjdelemiş ve karşılığında kendisinin için bir cami yapılmasını istemiştir. Sultan 2. Selim bu rüyayı görüp de bunu peş peşe görüp de bunun hakiki sahih bir rüya olduğunu anlayınca ısrar etmiştir. Tarihte çok nadir olarak padişah divan kararlarına müdahale etmiştir. Onlardan bir tanesi de budur. Neticede Piyale Paşa denizden, Lala Mustafa Paşa karadan adayı istila etmişlerdir. Ve ada zannedilenden çok daha çabuk bir zamanda ve çok kolay bir şekilde fethedilmiştir.
Nedir bu kolaylığın altındaki sebep?
Osmanlı Devleti çok güçlüydü. Maddi sebep budur. İkincisi, ada artık güçsüzdü. Venedik yıllarca o adada tecit edilmişti. Önce tecit abluk hata yaptı Osmanlı Devleti. Avrupalıların yardımından korktu hep. Yoksa ben adayı alırım da. Avrupalılar da yardım edemediler. O arada Avrupalıların başı da dertteydi, birbirleriyle savaş halindeydiler. 1571 böylece adanın fethi tabii ki elbette zahmetli oldu şey ama beklendiği kadar zahmetli. Mesela bir Girit kadar olmadı. Girit çok daha zor fethedildi. Yıllar sürdü fethi. Kıbrıs fethedildikten sonra Kıbrıs'a Anadolu'dan insanlar yerleştirildi. Yerli halktan da Müslümanlar oldu ve Kıbrıs böylece büyük stratejik emniyeti olan bir yer Osmanlı vilayeti haline geldi. Kıbrıs sancak olarak idare edildi. Ve
Ada halkı
yani yerinde kaldı. Venedikliler ayrıldılar sadece. Bir kısım Venedikliler kaldı. Bir kısım Venedikliler ayrıldı. Rodos'a gittiler.
Böyle bir hak sunuyor değil mi?
Tabii. Anlaşma yapılıyor fetihten sonra. İsteyen çıkabilir, gidebilir. Eşyalarını alabilir. Tabii ne kadar eşya alabileceği de sulh anlaşmasıyla belirleniyor. Ya hiç alamazsınız da diyebiliyor. Silahınızı bırakabilirsiniz de denebiliyor. Gidemezsiniz de denebiliyor. Burada kalacaksınız. Esir alabilir. Vatandaş yapabilir. Gitmesine izin verildi. Problem böylece çözüldü. Ondan sonra yerli halk Osmanlı vatandaşı oldular ve Kıbrıs bir problemsiz yer olarak hayatiyetini devam ettirdi. Eşeği meşhurdu. O zaman eşek çok kıymetli bir münakale.
Adalarda hep böyle galiba.
Evet, vasıtasıydı ve İstanbul'da çok tutulurdu Kıbrıs'ın eşeği. Hatta bir memur Kıbrıs'a tayin olmuş da birisini ziyarete, onu uğurlamaya gelenlerden birisi demiş ki, Kıbrıs'tan bana eşek getirir misin demiş. Tabii münasebetsiz bir beklek bu. Hem de yaşlı
o
belki.
Zaman.
Evet. Ondan sonra neyse zat vazifesini tamamlamış, dönmüş. O da onu ziyarete gitmiş. Nerede benim eşeğim diye sormadan, ah sizi görünce aklıma geldi. Eşek istemiştiniz, unuttum demiş. Sizi görünce aklıma geldi.
Bunu
anlatırlar. Bunu anlatırlar. Şimdi Kıbrıs'taki esas problem sonra başladı. İngiltere'nin sömürgecilik faaliyetleri sırasında biliyorsunuz Mısır'a göz dikmişti. Mısır işgal edecek. Mısır'a gitmeden önce Hindistan yoludur Mısır. Oradaki en stratejik noktalardan birisi Kıbrıs'tı. Osmanlı Devleti'nin Ruslarla olan harbi İngilizlerin imdadına yetişti. Osmanlı Devleti 1877-78 Ruslarla kıyasıya bir harp yaptı. Buna 93 harbi diyoruz. 1293 Rumi tarihinde olduğu için. Bir felaketle neticelendi harp. Osmanlı Devleti'nin yaşadığı en büyük felaketlerden birisiydi. Bu felaketin neticesinde Ayasitafanos, Yeşilköy, Ayasitafanos, Aziz Stefan demektir. Onun orada kabri olduğu için Yeşilköy'de o isim almış. Ayasitafanos anlaşması yapıldı. Bu anlaşma felaket bir anlaşmaydı. Sultan Hamit bu anlaşmanın hükümlerinin hafifletilmesi için İngiltere'ye müracaat etti. İngiltere de bunun karşılığında Kıbrıs adasının idaresini istedi. Adanın idaresi İngilizlere devredildi. İngilizler bize yardım ettiler ve Ayasitafanos anlaşmasının hükümleri hafifletildi.
Ve
bir miktar muazzam tazminat vardı. Muazzam toprak kayıpları vardı. Bu toprak kayıplarını azalttı. Asker miktarı azaltılıyor. Donanma neredeyse yok ediliyordu. Bunlar bakımından faydası oldu. Faydası olmadı değil, oldu. Kaldı ki adanın sadece idaresi devredilmişti. Bayrak Osmanlı Devleti'nin hutbe padişah adına, para padişah adınadır. Hazineden belli bir miktar adaya harcandıktan sonra İstanbul'a gönderilecektir. En mühimi adadaki halkın adli işleri, vakıflar, dini ve marif işleri İstanbul tarafından yürütülecektir. Yani adadaki Müslümanların davalarına İstanbul'dan tayin edilmiş kadılar, müftüler bakacaktır.
Peki İngilizler bunu niye kabul etti?
Çünkü İngilizler orayı üst için istiyorlardı. Üst olmasını istiyorlardı. Yani bir gün bunlar bize zararı yok. İngiliz sömürgeciliğinin esaslarından birisi de budur.
Bir de öyle başlıyor galiba.
Öyle başlıyor tabii. Yani sonunda İngiliz ele geçer. Nitekim öyle oldu. Zaman içinde İngilizler bu muhtariyete dokunmadı. Yani 1914'e kadar Kıbrıs yaklaşık 36 sene bu şekilde idare edildi. 1914'te biz İngilizlerle harbe girince, Birinci Dünya Savaşı'na, İngiltere Kıbrıs'ı ilhak ettiğini açıkladı ki bu Kıbrıs meselesinin dönüm noktasıdır. 1914'te artık Kıbrıs ilhak etmek, artık Kıbrıs İngiliz toprağıdır. Vatandaşları da İngiliz vatandaşıdır dedi. Ve tam bir sömürge oldu artık.
Savaşsız.
Kıbrıs. Savaşsız evet. Veya savaşlı.
Ama
Mısır da böyle ilhak etti. Mısır da işgal etti 1881'de. 1914'te Mısır'ı da ilhak etti.
Burada bir işgal var gene. Burada hayır, biz burada, kendimiz anlaşıyoruz, veriyoruz.
Burada mecburi bir, yani bizim açımızdan mecburi, onun tarafından ihtiyari bir işgal var. Ama Mısır gibi değil. Her ikisi de ilhak etmiştir 1914'te. Lozan'da da biz bu ilhakı tanıdık. Tamam dedik, biz Kıbrıs'tan vazgeçtik. Senin olsun Kıbrıs dedik. Ve tabii kolay bir şey değil. Yakın zamanda birbirleriyle savaşmış iki milletin çocukları burada yaşıyorlar. Rumlar ve Türkler ve karışık yaşıyorlar. Türkler burada tabii boynu bükük olarak çıkmışlar. Yani eski hakimler, şimdi değil. Yani bir köpek düşünün, mahalleyi kırıp geçirmiş ama şimdi yaralanmış, artık yaşlanmış. Herkesin ondan ne kadar alay edeceğini, ne kadar ona zarar vereceğini düşünün. La teşbih ve la temsil. Türkler artık dişi sökülmüş bir aslan gibi Kıbrıs'ta yaşadılar.
Bunlar bu onur kırıcı. Sizin anlatımınızdan da etkilenerek söyleyeyim, hakikaten
onur kırıcı bir durum. Yani daha önce oraya hakimken şimdi orada sıradan insanlar durumuna düşüyorsunuz. Ara halkı Anadolu'ya göçüyor. Nüfusunuz azalıyor.
Bir de böyle durumlarda karşı taraf daha tacizkar oluyor.
Tabii daha tacizkar oluyor. Hı. Rumlar gördünüz mü, bak size de kalmadı falan gibi. Ve Türkler için pek de hoş olmayan devirler başladı. Yine de hadise çok vahim değildi. Şimdi Kıbrıs'ın İngiliz hakimiyetinde olmasını Rusya istemiyor. Rusya istemiyor. Karşıda İsrail kurulmuş. İsrail de buranın tek bir devletin hakimiyetinde olmasını istemiyor. Türkiye zaten öteden beri oradaki Türklere karşı iyi kötü kayıtsız kalamıyor. Yunanistan ise buranın tamamen kendisine ilhak edilmesini istiyor. Çünkü Yunanlılar kendilerinin olmadığı halde Batı Trakya'yı, Yanya'yı teselliye almışlar. Bir tane Yunanlının yaşamadığı Selanik, Yanya, Teselya, Grevana, Kavala Yunanistan olmuş. Ardından Rodos, Sakız, Midilli gibi Anadolu'nun burnundaki adalar. Daha sonra Girit gibi ahalisinin yarısı Müslüman olan bir ada. Yani bu iştahını çekti Rumların. Neredeyse Rum'un nerede
oluyormuş
Rumlar
demek ki
oluyordu, evet. Neredeyse var. Onlar orayı istiyorlar. EOKA diye bir teşkilat kurdular. Bu EOKA Yunanistan'ın İngilizlerden bağımsızlığını kazanıp, istiklalini kazanıp Yunanistan'a bağlanmasını hedefliyordu. Bunun karşısında Türkler adanın İngiliz hakimiyetinde kalmasını, böyle değilse bölünmesini istediler Rumlarla Türkler arasında.
Şu andaki gibi devlet.
Evet, çünkü Rumlarla bir arada yaşayamayacaklar anlamışlardı. İşte bu devirde bir takım problemler ortaya çıktı Türklerle Rumlar arasında. Ve Kıbrıs Türkleri Ankara'yı bu işle uğraşmaya mahkum etti. O zamana kadar pek Ankara'nın Kıbrıs'la alakası yoktu Lozan'dan beri. Hatta Fuat Köprülü'nün meşhur sözüdür: bizim Kıbrıs diye bir meselemiz yoktur. Daha önce Necmettin Sadak İnönü'nün dışişleri, o da aynısını söylemiştir. Yani Menderes hükümeti.
Meselemiz yok derken.
Hani yapacağımız bir şey yok artık. Bizi ilgilendi. Biz yani dış politikada böyle bir şeyin altına giremeyiz. Sıkıntının altına giremeyiz ki akıllıca bir politikadır. Nitekim sonrası malum. Akıllıca bir politikaydı. Peki ondan sonra Kıbrıs'taki problemin çözülmesi lazım. Kıbrıs'ta devamlı Rumlar, Rum tetikçiler İngilizlere karşı zayiat verdi. İngilizlerin oradan çekilmesi an meselesi. Filistin'de olduğu gibi. Biliyorsunuz Filistin'de de bağımsızlık mücadelesini Yahudiler verdiler. Müslümanlar değil. Onların İngiliz hakimiyetinde kalmasını istiyorlardı. O da haklı bir siyaset tabii. Burada da öyle. Türkiye mecburen işe dahil oldu ve Menderes hükümetinin en büyük başarılardan birisidir ve gider ayak hallettiği büyük bir başarıdır. Türkiye'nin Kıbrıs'ta hiçbir hakkı olmamasına rağmen, hiç ama diplomatik olarak ben burada hak sahibiyim diyerek İngilizlerle ve Yunanlarla oturmuş ve burada Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kurulmasını sağlamıştır. 1959 Zürih ve Londra anlaşmalarıyla 1960'ta Kıbrıs Cumhuriyeti kuruldu. Bu cumhuriyet çok enteresan bir cumhuriyetti. Benzeri Lübnan'da ve Belçika'da vardır. Federatif Korporatif Federasyon deniyor buna. Şimdi Türkiye'de de bazı Kürtlerin ayrılışı, Kürtlerin istediği formül bu. Reis-i Cumhur Rumlardan, çünkü sayıca Rumlar çok. Yardımcısı Türktür, Fazıl Küçük. Ordu da 70'e 30 bir nispet var. %30 Türklerden, %70 Rumlardan. Polis kuvvetleri böyle. Meclis böyle. Peki belediyeler nasıl? O belediyede çoğunluk Türkse, belediye başkanı Türk, yardımcısı Rum. Çoğunluk Türk, Rumsa bu şekilde bir formül kuruldu. Ve bu formül uzun zaman yürürlükte kaldı. Fakat bu ayrılıkçıları tatmin etmedi EOKA'cıları. EOKA'cılar her
buna
zaman
rağmen, buna rağmen, evet, rağmen
EOKA'cılar her zaman Yunanistan'a bağlanmayı arzu ediyorlardı. Bu hadiseyi sadece Yunanlar değil, yani Kıbrıs'ta bir değişiklik olmasını Rusya da istiyordu, İsrail de istiyordu. Amerika istemiyor, İngiltere istemiyor, Türkiye istemiyor. Ve büyük ölçüde provokasyon olduğu zannedilen, tahmin edilen bir takım hadiseler oldu. 1963 hadiseleri. Bazı Rumlar, Rum tetikçiler Türk köylerini basarak katliam yaptılar. Evet. Bunun üzerine Türkler adaya müdahale etti 1963'te. Ondan sonra ortalık yatıştı 1974'e kadar. 1974'te işte çok enteresan, biz o zamanları hatırlıyoruz. Makarios, o da enteresandır. Makarios simsiyah cübbesiyle, Metropolit Makarios Kıbrıs Cumhurbaşkanıydı. yardımcısı Fazıl Küçük. Ve adada bir problem yaşanıyor. Makaryos Rusya'nın güçlendiğini görerek Amerika'ya karşı bir aynısını Menderes de yaptı, başı belaya girdi. Rusya ile flört etmeye başladı. Moskova'ya gitti, bir takım anlaşmalar yaptı. Amerika bundan fevkalade rahatsız oldu. Ve Yunanistan'a bir darbe yaptırdı Kıbrıs'ta. Nikos Samson isminde ilhakçı, evokacı, yani adanın Yunanistan'a bağlanmasını isteyen bir albaya darbe yaptırdı Yunanistan. Arkasında Amerika'nın olduğu, en azından Amerika'nın buna muvaffakat ettiği söylendi. Ve bu darbe adada daha sonrası Yunanistan'a bağlanmakla neticelenecek bir rejim kurdu. Rusya aleyhtarı bir rejim kurdu. Anti-Sovyet, anti-komünist. Bu tabii kimin işine gelecek? İsrail'in işine gelecek. Amerika'nın ve Yunanistan'ın işine gelecek. Bunun üzerine Rusya fevkalade telaşlandı. O zaman da Türkiye'de solcu bir hükümet var. Ecevit Erbakan hükümeti var. Anti-Amerikancı ve solcu bir hükümet. Bu hükümete baskı yaparak, bu hükümette iç siyasetteki bir takım problemleri bununla kamufle ederim diye düşünerek adaya müdahale etti. 1974 müdahalesi böyle oldu. Adaya müdahale ettiler. Nikos Samson kaçtı. Makaryos döndü. Mesele çözüldü. Tabii bu kime yaradı? Efendim, de Rusya'ya yaradı. Yani kendisine evet, yanına o hükümet geldi. Türkiye'de prestijini korudu. İçeride Mücahit Erbakan, Karaoğlan, her ikisi kahraman oldular. Fakat Amerika ve İsrail bundan endişelendi. Fakat sonra hadiseyi ustaca kendilerine çevirmesini bildiler. Nasıl? Türkiye ile anlaştılar. Türkiye'de anti-Amerikan hükümet düştü. Ondan sonra gelen hükümetler hep Amerikan yanlısı oldular. Böylece Rusya, Amerika sevindi. İki tane üs elde ettim Kıbrıs'ta. Bir Kuzey Türkiye'de, biri olmazsa biri benim üstümdür.
Hem Kuzey hem Güney.
Evet. İsrail'in istediği buydu zaten. Yani iki devlet olsun. Bir Türkler, bir Rumlar. İki ayrı devlet olunca beni tehdit etmez Kıbrıs hiçbir zaman diye düşündü. Yunanistan istediği olmadı. Ama orada en azından gene Rum hakimiyeti kaldı. Fakat Amerika Türkiye'ye bir ambargo tatbik etti. Bu ambargo neticesinde Türkiye'nin ekonomisi çöktü. Şu anda yaşadığımız ekonomik sıkıntıların hepsinin sebebi 1974 darbesidir. Milletler Arası Camiada Türkiye yalnız kaldı. Kuzey Kıbrıs bölündü. Kıbrıs milliyetçileri Kıbrıs'ın bölünük olarak kalmasını istediler. Kıbrıs'a hakim olanlar. Yani bir birleşme olsun istemediler. Eski düzen kurulsun istemediler. Haklı oldukları taraf da vardı. Türkiye'yi de bu şekilde manipüle ettiler. Türkiye çözüm istedi. Fakat bunlar çözüm istemedi. Enteresandır. Amerika'da sanki çözümsüzlük için uğraştı. Çünkü bu hal onun işine geliyordu. Hı hı. Çünkü İngiltere'de işçi partisi olduğu zaman İngiliz üslerini kullanamıyor. Adada iki tane İngiliz üstü var. Rumların ne yapacağı belli değil. Türkiye devamlı bir koz olarak kullandı. Fakat bu bizim için iyi olmadı. Halk artık birleşmeden yanadır ama iş işten geçti. Çok büyük acılar yaşandı. İki halk yer değiştirdi. Kuzey Kıbrıs kimsenin tanımadığı, hiç mektup bile yazılamayan, pasaportu olmayan, Türkiye'nin güdümünde, Türkiye'nin yolladığı paralarla yaşamak durumunda kalan bir yer oldu. Türkiye doğruya kumarhanelerden başka bir yatırım yapmadı. Manevi kalkınması için hiçbir şey yapmadı. Düşünün, İmam Hatip Mektebi yoktur, müftülük yoktur Kuzey Kıbrıs'ta.
Hala. Şu anda da
yoktur, evet. Yani dini hayat fevkalade geriledi. Yani bu İngilizlerin de istediği bir şeydi. Adadaki Türkleri yenilikçi, gelenekçi diye ayırdı. Birbirine düşürdü. Aynı Batı Trakya'da olduğu gibi. Ve adadaki Türkler böylece tek bir güç olmaktan çıktılar. Mesela müftülük makamını Türkler kaldırdılar. İngilizler kaldırmadı. Türklerin isteğiyle İngilizler kaldırdı. Müftü çok itibarlıydı çünkü. Cemaat reisidir. Ortodoks metropolit öne geçti onun üzerine. Düşünün yani.
Tabii
Türkler.
Şu anda da öyle.
Şu anda da öyledir. Evet, şu anda da öyledir. Yani Kıbrıs'ta böyle bir problem yaşandı. Bu problem uzun yıllar Türkiye'nin adada bir işgalci olarak tanınmasına sebebiyet verdi.
Dünyada
bunda doğruluk
da
payı da var. Türklerin çekilmesi gerekiyordu. Yani mesele çözüldükten sonra Türk ordusunun çekilmesi gerekiyordu. Ama dediğim gibi Türk ordusunun orada kalmasından menfaati olan bir grup buna karşı çıktı. Türkiye'yi devamlı yönlendirdi. Bunu bir milli mesele haline getirdi. Neticeyi kelam bu ne Kıbrıs'taki kardeşlerimize yaradı, ne Türkiye'ye yaradı. Hadise kangren oldu ve çözülemeden bu zamana kadar geldi. Halbuki Kıbrıs Osmanlı cemiyetinin enteresan bir yeridir. Ben defalarca gördüm. Kendine has kültürü, evleri, o yasemin kokulu bahçeleri, kendilerine mahsus lisanı, zengin mutfağı, kültürü, kılık kıyafeti, şaşırtıcı bağlantıları, İngiltere ile olan bağlantı, bir hala İngiltere'de, Şam'da bir teyze var, Nablus'ta bir teyze var. Böyle bir irtibat Mısır'da. Kıbrıs çok renkli, Osmanlı hayatında sosyal çok renkli bir yerde. Sadrazam bile vardı. Kıbrıslı Kamil Paşa, Sultan Hamit Devri Sadrazamlarından Kıbrıs asıllıdır. Kıbrıs meselesi böyle bir mesele oldu ve uzun zamanda yürürlükte bu şekilde kalacağı anlaşılıyor.
Çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.
Tekrar görüşmek üzere diyorum. Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinciyi uğurluyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bitkilerle Sağlıklı Yaşam Merkezi İpek Yolunu sundu.